Ayrım 18. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 185. Van depremzedeleri barındıkları konteynerlerden çıkarılıyordu. Feyzioğlu bunu dile getirmişti. Tayyip Erdoğan, hukukla alakalı eleştirileri dinlemiş, iyice şişmiş, Van lafını duyunca patlamıştı. Edepsiz diye haykırmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Tayyip Erdoğan'ın yanında oturuyorlardı, ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Tayyip Erdoğan ayakta bağırıyordu, mecburen onlar da ayağa kalktı. Tayyip Erdoğan salondan çıkarken eliyle yürüyün manasına işaret yaptı. Cumhurbaşkanı ile Genelkurmay Başkanı Tayyip Erdoğan'ın peşinden yürüyerek salonu terk etti. En üst makam kim? Gayet belliydi. Tayyip Erdoğan daima gergin bir ruh haline sahipti ama 17-25 Aralık'tan beri iyice tahammülsüz olmuştu. Özellikle hukukla alakalı eleştirileri hiç kaldıramıyor, bağırıyor, azarlıyor, hakaret ediyordu. Soma'da tarihimizin en ağır maden faciası yaşandı. Ocakta yangın çıktı. 301 madenci hayatını kaybetti. 3 günlük yas ilan edildi. Kömür madeni özel şirkete devredilmişti. 2009'dan beri Soma Holding tarafından işletiliyordu. Çalışma Bakanlığı müfettişleri 2 ay önce güya denetlemiş, iş güvenliği açısından sorun yok raporu vermişti. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Temmuz ayında Soma Holding'in bir başka kömür ocağının açılışını yapmış, Soma Holding'in dünyaya örnek işletme olduğunu açıklamıştı. Türkiye kömür işletmeleri kömürün tonunu 140 dolara çıkarıyordu. Soma Holding'in sahibi Alp Gürkan aynı kömürün tonunu 23 dolara çıkarmakla övünüyordu. Olacağı buydu. Maliyeti ucuzlatmak için güvenlik önlemlerine para harcanmamış, hayati ihtiyaç olan cihazlar alınmamış, işçiler köleleştirilmişti. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, sadece 20 gün önce TBMM'de önerge vermiş, Soma'daki madenlerin incelenmesi için komisyon kurulmasını talep etmiş, facia kapıda diye çırpınmış, AKP'lilerin oylarıyla reddedilmişti. AKP'nin çıkardığı taşeron yasaları yüzünden Soma'da resmen insan pazarı kurulmuştu. Günlüğü 40 liraya çalıştırıyorlardı. Sendika etkisizleştirilmişti. Dayı başı denilen tipler vardı. İstediklerini işe alıyor, istediklerini kovuyor, istedikleri kadar çalıştırıyorlardı. İşçiler ne kadar çok kömür çıkarırsa, dayı başı o kadar fazla prim alıyordu. Bir tek ellerinde kamçıları eksikti. Müşteri bulamama, satamama, pazarlama gideri falan gibi dertleri yoktu. Devlet müşteriydi. Ne kadar çıkarırlarsa çıkarsınlar, devlet satın alıyordu. Bu nedenle işçinin sırtına bindikçe biniyorlardı. Daha fazla kömür, bugün biraz daha fazla kömür, yarın biraz daha fazla kömür sistemi insanlıktan çıkmıştı. Cenazelerin bileklerindeki saatler dikkati çekiyordu. Hepsi aynı saati takıyordu. Çin malı, plastik, 30 liralık saatlerdi. Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraf oldu. Bakanları 700 bin liralık saat takan memleketin rahmetli işçileriydi. 3 sene önce Zonguldak Kozlu'daki faciadan sonra zorunlu hale getirilmesi istenen yaşam odaları yeniden gündeme geldi. 40 kişi kapasiteli odaların maliyeti 250 bin dolardı. Maalesef dünyada sadece Pakistan'da, Afganistan'da ve Türkiye'de zorunlu değildi. Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'nün madenlerde güvenlik ve sağlık sözleşmesini imzalamamıştı. Lübnan, Ermenistan, Zimbabwe bile imzalamıştı, biz imzalamamıştık. Çünkü bu sözleşme maden sahiplerine ve hükümetlere maddi sorumluluklar yüklüyordu. İmzalamıyordun, oluyor, bitiyordu. Türkiye nükleer santral kurmaya hazırlanıyordu. Nükleer santrali işte bu kafayla yönetecekti. Soma'da yerin 750 metre altına inen Soma Holding, İstanbul Maslak'ta 191 metre yükseğe çıkmıştı. 150 milyon dolara inşa edilen Spine Tower'ın sahibiydi. İmar kıyağı yapılmış, fazladan metrekare imkanı verilmişti. 1 milyar dolarlık kuleydi. Daireleri 1,5 milyon dolarla 4 milyon dolar arasında satılıyordu. Tayyip Erdoğan faciadan 24 saat sonra konuştu. Aslında hiç konuşmasaydı daha iyiydi. Bunlar olağan şeylerdir, literatürde vardır, fıtratında var dedi. Başladı anlatmaya, T 150 sene öncesinden alakasız ülkelerden örnekler verdi. İngiltere'de 1862'de göçük olmuş, 204 kişi ölmüş, 1866'da 361 kişi ölmüş. Fransa'ya geliyorum. 1906'da tarihin en ölümlü ikinci kazası. Daha yakın dönemlere geleyim diyorum. Japonya'da 1914'te 687 ölü. Çin'de 1942'de gaz ve kömür karışmasının neden olduğu sanılıyor. 1549 ölü. Değerli arkadaşlar, Hindistan'da 1975'te metan gazı alev aldı, 372 kişi öldü. Bakın Amerika, teknolojisiyle her şeyiyle 1907'de 361 ölü var. Bu lafların üstüne Soma'ya geldi. Yuhlandı. Hükümet istifa sloganları atıldı. Makam otomobilinden inmişti. Yol kenarında biriken kalabalığın üstüne yürüdü. Bir vatandaşa, sen bu ülkenin başbakanına yuh çekersen tokadı yersin diye bağırdı. Yuhlama arttı. Korumalar paniğe kapıldı. Tayyip Erdoğan'ı makam otomobiline sokacaklarına, koştura koştura az ilerideki markete soktular. Skandal daha da büyüdü. Tayyip Erdoğan burada bir vatandaşa yumruk attı. Taziyeye gidip cenaze sahiplerini yumruklayan dünyadaki ilk insandı. Apar topar marketten çıkarıldı, makam otomobiline bindirildi, kaçarcasına götürüldü. Öfkeli kalabalık otomobilin etrafını çembere almış, kaportaya vuruyordu, korumalar neredeyse silah çekecekti. Başbakanın konvoyu Soma'dan kaçırılırken, Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısı Yusuf Yerkel, eskort araçtan indi, polisler tarafından tartaklanarak yere yatırılan bir madenciye tekme attı. Rezalette son perdeydi. Tayyip Erdoğan'ın yumruklama görüntüleri cep telefonlarıyla kaydedilmişti. Sadece Türk televizyonlarında değil, dünyanın her yerinde şakır şakır yayınlanıyordu. Hal böyleyken AKP sözcüsü Hüseyin Çelik, bu tür söylentilere itibar etmeyin, başbakanın yumruk attığına ilişkin görüntü yok dedi. Rezalette son perde demiştik ama meğer son perde değilmiş, devamı varmış. Yerdeki madenciye tekme atan Yusuf Yerkel, doktora gitti, ayağım zarar gördü diyerek 7 günlük çalışamaz raporu aldı, iyi mi? Bu Yusuf Yerkel denilen tip, AKP'nin altın çocuklarından biriydi. 3 sene önce evlenmişti, nikahına 8 tane bakanın yanı sıra Bilal ve Sümeyye de gelmişti. Nikah şahitliklerini Ahmet Davutoğlu'yla Bekir Bozdağ yapmıştı. Rixos Oteli'ndeki nikahta Kur'an okutulmuştu. Yandaş medya, Tayyip Erdoğan'ın yumrukladığı kişinin Somalı olmadığını, madenci olmadığını, ilçe dışından gelen provokatör olduğunu yazdı. Hatta TGB'li olduğu, hadise çıkarmak için özellikle başbakanın yanına gittiği öne sürüldü. Elbette tamamen yalandı. Yumruklanan kişi Taner Kuruca, Somalıydı, madenciydi. Bu sefer döndüler. Yusuf Yerkel'in tekmelediği kişinin Somalı olmadığını, madenci olmadığını, ilçe dışından gelen provokatör olduğunu yazdılar. Elbette bu da palavraydı. Tekmelenen kişi Erdal Kocabıyık'tı, Somalıydı, madenciydi. Bu yalan da ortaya çıkınca bu sefer komploya sarıldılar. Fethullah Gülen'in bedduasına bağladılar. Sabotaj olduğunu iddia ediyorlardı. Yandaş Takvim gazetesinde mesela. Fethullah Gülen'in bedduasında ocaklarına ateşler salsın deniyordu, ocaklara ateş salındı, yorumu yapıldı. Yandaş medyanın hali buydu. Türkiye yas tutarken, o matem atmosferinde, kaşla göz arasında Rıza Sarraf'ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Rıza Sarraf'ın yurt dışına çıkmasına izin verilirken Soma'ya girişler yasaklandı. Adeta sıkı yönetim ilan edilmişti. Avukatlar bile gözaltına alındı. Gazeteciler ilçe dışına atıldı. Yazılmasın, çizilmesin, bir an önce unutulsun isteniyordu. Seneler sonra bu satırları okuyanlar gözlerine inanmakta güçlük çekecektir ama protesto gösterisi yapan madenci ailelerine tomalardan tazikli su sıkıldı, biber gazı sıkıldı, plastik mermi sıkıldı. Soma eskiden daima DSP'liydi, CHP'ydi, taşeron sistemini 2004'te Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na soktular. 2004'ten beri Soma'da AKP kazanıyordu. Madenci cenazelerini kavun deposuna istiflemişlerdi. 40 ağaç dile kolay 35 sene boyunca Demirel'in kalesiydi. Tarımı öldürdüler, halkı madenciliğe mahkum ettiler. 2009'dan beri AKP kazanıyordu. İzmir Kınık'ta tek geçim kaynağı 25 kilometre ötedeki Soma ocaklarıydı. Kınık'ta AKP kazanıyordu. Savaştepe'de hayvancılık yapılırdı. Hayvancılık bitti. Maden işçiliğinden başka ekmek yok. Savaştepe'de AKP kazanıyordu. AKP'nin en zayıf olduğu bölge Ege'ydi ama ekonomisi madene dayalı ilçelerin tamamını AKP kazanıyordu. Tesadüf olması mümkün müydü? İnsanların iş bulma konusunda çaresiz bırakılması, gırtlağına kadar borca sokulması, sendikasızlaştırılması, taşeronlaştırılması AKP'ye yarıyordu. Taşeron denilen sistem, korku imparatorluğunun ekonomi modeliydi. Soma'daki faciadan sadece 24 saat sonra Zonguldak'ın Gelik beldesinde ruhsatsız kömür ocağında göçük olmuş bir işçi ölmüştü. Haber bile olmadı garibim. Sayın basınımız açısından 301 cenazenin yanında mevzu bile değildi. Türkiye'nin neredeyse her şehrinde Soma protestoları yapılıyordu. Polis acımasızca saldırıyordu. İzmir'de 10 yaşında bir çocuğu eylemci diye gözaltına almaya kalktılar. Çocuk korkudan altına işedi. Bu fotoğrafın sosyal medyada yayınlanması, protesto gösterilerinin artmasına sebep oldu. Polis saldırdıkça sindiremiyor, aksine eylemleri körüklüyordu. Kişisel olarak benim açımdan da zor bir süreçti. Meslek hayatımın en büyük iftirasıyla karşı karşıya kaldım. Tayyip Erdoğan fıtrat falan deyip 150 sene öncesinden örnekler verince Halk TV'den telefonla aradılar. Gazetecilerin görüşlerini soruyorlardı. Benim görüşümü de sordular. Ben de aynen şunları söyledim. Başbakan gayet normal diyor, fıtratında var diyor. 1862'den İngiltere'den örnek veriyor. Bana göre bu işin sorumlusu Kraliçe Victoria'dır. Çünkü o tarihte tahtta o vardı. Sayın Başbakanımızın herhangi bir sorumluluğu olamaz. Kraliçenin istifa etmesi lazım. Ayrıca ABD'den 1907'den örnek verdi. Theodore Roosevelt iktidardaydı. Sayın Başbakanımızın ve sakallı Enerji Bakanımızın suçu günahı yoktur, ihmali yoktur. Roosevelt'in istifa etmesi gerekir. Ekstra hazin tarafı, o yörenin çocuğu olduğum için yakından gözlemliyorum. Bu ölen çocuklar maalesef Tayyip Erdoğan'ın mitingine otobüslerle taşınan işçiler. Bu öldürülen çocukları AKP mitinglerine götürüp en büyük Tayyip Erdoğan başka büyük yok diye alkışlatmışlardı. Şimdi Tayyip Erdoğan çıkıp bunların ölmesi normal falan diyor. Dolayısıyla ben başbakana katılıyorum. Yani bu olan biten gayet normaldir. Hatta müstehaktır bile denilebilir. Hepimizi çok daha büyük facialar beklemektedir. Kraliçe Victoria'nın istifa etmesi gerekir. Kayıtları internette bulmanız mümkün. Birebir bunları söyledim. Türkçe bilen herkes madencileri değil Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiğimi gayet net anlıyordu. Sorumluluktan sıyrılmak için alay eder gibi alakasız örnekler verdiğini, fıtrattır, normaldir diyerek neredeyse müstahak demeye getirdiğini anlatmıştım. Ki zaten yarım saat sonra Tayyip Erdoğan Soma'ya gelmiş ve bir vatandaşa yumruk atmıştı. Günlerden perşembeydi. Perşembe geçti, cuma geçti, cumartesi geçti. Hiç ses yok. Dördüncü gün, pazar günü, tek merkezden servis edildiği açıkça belli olan, fotokopi gibi aynı cümlelerle yandaş gazetelere manşet oldum. Yılmaz Özdil, şehitlere müstehak dedi, başlığını atmışlardı. Belli ki koro halinde saldırmak için 4 gün hazırlık yapılmıştı. Eş zamanlı manşetlerle linç kampanyası başlatılmıştı. Fıtratı, yumruğu, tekmeyi, 301 gariban cenazesini unutturmak için gündem saptırmaya çalışıyorlardı. Tayyip Erdoğan miting meydanından Aydın Doğan'a çağrı yaptı. Kov bu adamı dedi. Bunu gazetende nasıl barındırıyorsun? Sen patron olarak bunu kapıya koymuyorsan sen de aynı zihniyetin mensupusun dedi. Tayyip Erdoğan işten attırmaya çalışırken Enerji Bakanı vatandaşlıktan attı. 76 milyonun yaralı olduğunu söylemiştim ama bir kişiyi bu sayıdan çıkarın dedi. Sağlık Bakanı bana tıbbi teşhis koydu. Bu adam milletini seven biri olamaz dedi. Yandaş medya tetikçileri 15 gün aralıksız küfür etti. Beni doğurduğu için rahmetli anama küfür eden bile oldu. Muş Alparslan Üniversitesi rektörü mesela, insan olmayan bu yaratığın familyası nedir? Üniversitede çalışıp türünü tespit etmek lazım dedi. Tehdit lafta kalmadı, fiziki tehditleri göğüsledik. Tekrar Halk TV'ye çıktım. Korkalım, sinelim, yazmayalım istiyorlar. Biat kültürüyle yetişmedik, itaat etmeyiz, İzmirliyiz, sadece zeybek oynarken diz çökeriz dedim. Tayyip Erdoğan derhal cevap verdi. Diz çökmezmiş, insan müsveddesi, sürüngen dedi. Tekrar Halk TV'ye çıktım. Taliban'ın dizinin dibinde mi diz çökseydim? Üstelik sürüngenler omurgalı hayvanlardır. Allah insanı omurgasız olmaktan korusun dedim. Sustu. Bu sürüngen mevzusu yüzünden İzmir Bademler Köyü'nde Kertenkele Sevenler Derneği kuruldu. Neticede hakkımda suç duyurusunda bulunuldu. Hayatını kaybeden madencilere müstehak dediğimi iddia ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan yargılanıp hapse atılmamı istediler. Bunlar olup biterken gazetem Hürriyet tek kelime yazmadı, sustu. Hürriyet yazarlarından hiçbiri tek kelime yazmadı. Kendi gazetemde savunmasız kaldım. Patronuma ait CNN Türk televizyonunda iğrenç biri olduğum bile söylendi. Buna mukabil Sözcü, Cumhuriyet, Aydınlık, Yurt gazeteleriyle Ulusal Kanal ve Halk TV kapı gibi arkamda durdu. Aradan 8 ay geçti, bekledim. Yargıya intikal ettiği için tek kelime yazmadım. Aralık ayında karar çıktı. Dosyayı inceleyen savcı, Yılmaz Özdil'in sözlerinde isnat edilen suç yok, suç unsuru yok, hakaret yok, hakaret kastı da yok, dedi. Takipsizlik kararı verip dava bile açılmasına gerek görmedi. Elbette savcının adresi olmaz, hukuk her yerde hukuktur ama suç unsuru yok kararını veren savcı, acının tam merkezindeki savcı, Soma Cumhuriyet Savcısıydı. Evet, bana yönelik iftiraları, linç kampanyasını elinin tersiyle iten savcı, hükümetin ihmalleri yüzünden 301 insanımızı göz göre göre kaybettiğimiz Soma'daki maden faciasını soruşturan Soma Cumhuriyet Savcısıydı. Bu kitap vesilesiyle kendisine bir kez daha yürekten teşekkür ederim. 2 sayfalık gerekçeli kararı hayatımın en önemli ödülü olarak saklayacağım. Yandaş medya, benimle birlikte Posta gazetesi yazarı Yazgül'ü Aldoğan'a da saldırıyordu. Yazgül'ü Twitter adresinde "Günümüz aydın olamıyor maalesef, isyan edilmesin diye şehit lafı icat ettiler. Onlar ne şehit ne gazi, kar yoluna gitti Niyazi" yazmıştı. İşçilerimizi para için kurban ettiklerini, utanmadan şehit diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştıklarını anlatıyordu. "Vay, şehitlere hakaret etti" dediler. Halbuki şehitlere hakaret etti dedikleri Yazgül'ü şehit kızıydı. Babası Yüzbaşı Kaya Aldoğan Kore'de şehit düşmüştü. Kuşadası doğumludur Yazgül'ü. Kuşadası'nda şehit Kaya Aldoğan'ın heykeli vardır, adını taşıyan lise vardır, adını taşıyan meydan vardır. Bu şehidin kızına şehitlere hakaret etti diyorlardı. Bunlar bu kadar utanmazdı. Soma matemi nedeniyle 19 Mayıs törenlerini iptal etmişlerdi. Ancak kendileri düğüne gitmeye devam ediyorlardı. Soma'da cenazeler toprağa verilirken AKP'liler AKP milletvekili Muhyiddin Aksak'ın kızının düğünündeydi. Çevre Bakanı İdris Güllüce sosyal medya adresinde düğünden fotoğraflar yayınlayıp "Kadim dostumuz Muhyiddin Bey'in kızının nikah merasiminde mutluluklarını paylaştık" yazmıştı. Memleket yastayken mutluluk paylaşıyorlardı. Düğün fotoğraflarında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la TBMM Başkanı Cemil Çiçek de görülüyordu. Rahmetli madencilerin 255'i evliydi. 432 çocuk yetim kaldı. Yaş ortalaması 10'du. İmam nikahıyla evli olanlar vardı. Miras ve devlet yardımında ekstra dramlar yaşanıyordu. Yandaş Akit gazetesi bu hazin ortamda bile nefret suçu işlemeyi başardı. Soma madenciliğin sahibi Alp Gürkan'ın İsrail'le bağlantısı var çünkü damadı Yahudi manşetini attı. Alp Gürkan'ın oğlu Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tutuklandı. Mühendislerin de aralarında bulunduğu 8 kişi hapisteydi. Bu madeni Soma Holding'den önce Turgay Ciner'e ait Park Enerji işletiyordu. Park Enerji döneminin işletme müdürü Selim Şenkal, 2006 ve 2007 senelerinde yangın riski var diye Türkiye kömür işletmelerini uyardıklarını, defalarca yazı yazdıklarını, ancak her defasında sıkıntı olmaz cevabı aldıklarını söyledi. Kömür kızışması olur, yangın olur, senelerce söndüremezsiniz dedik, dinletemedik. Üretim yapılan yerin değiştirilmesi gerekiyordu. Kömür içinden geçen ana galerinin betonlaması gerekiyordu. Personel giriş çıkışının üretim yapılan galeriden değil, bir başka galeriden yapılması gerekiyordu. Bunları önerdik. Kabul edilmeyince 2009'da madeni terk ettik dedi. Gayet netti. İş kazası falan değil, bile bile cinayetti. İki cinayet de İstanbul'da işlendi. Ok meydanında Soma protestoları yapılıyordu. Molotof atıldı, polis aracının ön camı kırıldı, içindeki polisler yanmaktan son anda kurtuldu. Paniğe kapılmışlardı, polislerden biri ateş açtı. O sırada bir cenaze töreni için Ok Meydanı'ndaki Cem Evi'nin avlusunda bulunan ve protesto gösterileriyle hiç alakası olmayan Uğur Kurt isimli vatandaş kafasından vurularak hayatını kaybetti. Ayhan Yılmaz isimli bir vatandaş da kim vurduya gitti. Hastane kayıtlarına kimsesiz olarak geçmişti. Evli ve henüz 2 yaşında bir çocuk babası olan 30 yaşındaki Uğur Kurt, Beyoğlu Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışıyordu. Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Üzeyir Köyü'nde CHP milletvekillerinin de katıldığı kalabalık törenle toprağa verildi. 18. ayrımın sonu. Sayfa 195.